KolayOffice Hukuk Otomasyon Sistemi Next Generation, Kolay Podcast'i sunar.
Kolay Podcast programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün müzik ruhun gıdası mıdır onu konuşacağız. Bugün konuğumuz yine bir meslektaşınız, Avukat Caner Burak Aksoy. Mikro destek firmamızdan Sayın Funda Hanım da bizimle birlikte olacak. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Teşekkürler Umut Bey.
Burak Bey, bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Tabii, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatım, 26 yaşındayım. Hobi olarak müzik yapıyorum, gitar çalıyorum, piyano çalıyorum. Aynı zamanda da şarkı söylemeye çalışıyorum. Onun dışında profesyonel satranç oyuncusuyum. Bu şekilde şimdilik.
Burak Bey, ben hemen çok fazla vaktinizi almadan direkt konuya girmek istiyorum. Müzik neden insanların ruhuna ve duygularını bu kadar etki eder? Bir avukat olarak müziğin insan psikolojisi ve duygusal sağlık üzerindeki etkisini bizim için nasıl değerlendirebilirsiniz?
Çok kişiden kişiye değişen bir soru. Cevabım o yüzden yine öznel olacaktır. Şimdi bazı insanlar bir resme bakınca kaybolup gidiyorlar dakikalarca. Bazı insanlar bir satranç tahtasında kaybolup gidebiliyor. Bazı insanlar da bir müzik dinleyince aynı şekilde farklı anlamlar yükleyebiliyor. Hepimizin profesyonel meslekleri var. Müzisyenlik, ressamlık, bunlar da para kazanılacak şeyler olup aslında herkesin istediği bir şey olmasına rağmen herkese o şekilde imkan gelmediği için kimisi avukatlık, kimisi mühendislik, kimisi sizin gibi program tarzı işlerle mesleğini, geçimini sağlıyorken bu yan edimler onlara keyif veriyor. Yani bir müzik dinlemek, bir resim çizmek ve bunu yapabilen insanlar yaptıkça da bundan kat ve kat keyif alıyor. Bence bu sebeple, yani bunu zorunda olmadığımız için, geçim sağlamamız gerekmediği için keyif alıyoruz diye düşünüyorum.
Peki siz müziğe nasıl başladınız? Yani nasıl doğdu bu? Yani Caner Burak Aksoy'da müzisyenlik ya da müziğe olan ilgi?
Biraz öğrenme, görme politikası oldu. Babamın saz çalması, gitar çalması, annemin şarkılar söylemesi. Böyle bir evde büyüyünce ister istemez bir enstrümana siz de merak sağlıyorsunuz. Ben de 4-5 yaşında gitarla başlamışım vurmaya. Sonra bir piyano eğitimi aldım. Ondan sonra şu an gitarla devam ediyoruz.
Anladım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Peki Burak Bey, müziğin hukuk alanındaki etkisi nedir? Yani müzik hukukçuların çalışma verimliliğine ya da hukuki süreçlerde taraflar arasındaki ilişkilere olumlu ya da olumsuz yönde bir etkisi olabilir mi?
Çok güzel soru. Aslında çoğu insan çalışırken arka planda müzik açar. Hani bazı insanlar dikkati dağılır diye sessiz bir ortam ister. Genelde arka plan müzikleri oluyor listelerde. Ben de mesela onlarla çalışan vakti hani nasıl geçtiğini anlamayanlardanım. Şöyle bir şey düşündüm. Şimdi bilmiyorum, alışveriş merkezlerine gitmişsinizdir veya bir markete girmişsiniz. Bir süpermarkete girince arkada sürekli bir müzik çalar. Aslında insanlar onu fark etmiyor. Hani çünkü sürekli arka planda çaldığı için, ama bununla ilgili bir araştırma okumuştum. Şu an kaynak veremeyeceğim hatırımda olmadığı için. Oradaki o müzik insanları alışverişe sevk ediyor ve aynı şekilde hızlandırıyor. Yani orada vakit geçirme, hemen al ve git. Hani insanlara bir baskı yapıyor, sürekli bir şey yapmak gerekiyor diye. Ben bunu şöyle düşündüm, yorumladım. Biz bunu niye arabulucu ofislerinde yapmıyoruz? Hadi bunu bir araştıralım, bulalım yani bir şekilde. Hani bir bakalım de hangi müzikler insana mesela suyu olmaya iten bir müzik varsa, hani böyle bir şey bulabilirsek arabulucu ofislerinde arkada çalsın. Hem belki oradaki insanların gerginliği azalır veya bir duruşma salonunda. Ya şimdi ceza davaları, sanık gergin. Ya hakimi bilmiyorum ama bence hakim de gergin. Hani akrabalar zaten, avukat da gergin yani. Ben avukat olarak geriliyorum ağır cezayı hala girince.
Akrabalar yani, çok daha gergin.
Akrabalar daha çok gergin. Hepimiz gerginiz ya. Hani arkadan şöyle bir klasik müzik çalsa, düşünsenize beyanınızı, hani öldürdüm. Yok, öldürmedim hani. Ne bileyim ya. Türetebilir hani, belki şimdi biraz şey gibi oluyor ilk başta söyleyince, ama neden olmasın yani? Düşünülebilir bence.
Buradan şunu anlıyoruz. Gerçekten müziğin kişisel gelişim ve stres yönetimi aracı olarak kullanılması mümkün ve bir avukat olarak da siz bunu kullanıyorsunuz.
Kesinlikle. Şimdi bazı insanlar stres olunca genelde kötü alışkanlık olan bir madde tüketirler veya bazıları daha başka şeyler yapar. Kimisi bir yere çıkar. Ya ben mesela sinirlenince, çok stres olunca çıkıyorum ofisten veya çalıştığım yerden. Müzik dinliyorum ya da gitarımı çalıyorum. Ben o gitar çaldıkça sakinleşiyorum. Benim bugüne kadar bütün bestelerim çok duygusal anlarda çıktı. Ya o benim rahatlama şeklim. Şimdi sonra bir saat sonra döndüğümde o dilekçe çok rahat bitecek. Ama ben orada kalsam, o müzik yapmasam, o çıkışı yapmasam ne o dilekçe müvekkile yarayacak, ne de benim kariyerime, mesleğime yarayacak.
Az önce bestelerden bahsettiniz. Kaç tane besteniz var?
Şimdi benim iki tane küçük defterim var. Biri lisede bitirdim, biri üniversitede bitirdim. Benim bestelerim hepsi orada. Sanki bir hazine gibi. Genelde de yanımda taşırım. Yani kafadan biraz tahmini söyleyeceğim. Herhalde 40'a yakın müziği ve sözü hazır bir beste var. Son 1,5 yıldır da yazmıyorum açıkçası. Bu da beni üzüyor. Çünkü yani işte buna getirecektim ben de bu aslında. Dedik ya meslekteki sıkıntılar ve işte hobilerimiz. Yani ben mesleğin içine girdikçe, beni dinleyen meslektaşlar da anlayacaktır. Siz de anlayacaksınızdır. Siz de çok fazla avukat tanıyorsunuz. Belki de her meslek böyle. Vekalet sayısı arttıkça, iş arttıkça insanın zamanı artmıyor. Bir gün hala 24 saat, bir gün 25 saat olmuyor. Ama senin ayırdığın zaman dilimin değişiyor. Örneğin işe 5 saat veriyorsun. Önceden müziğe 3 saat veriyorsan belki 6'ya 2 oluyor, 7'ye 1 oluyor. Ve bir süre sonra maalesef ki 8'e 0'a kadar gidebiliyor. Orada da işte insan kendine durup bakmalı. Ya ben ne yapmak istiyorum? Ben işte 20 birim mi kazanacağım? Yoksa 15 birim kazanıp mutlu mu kazanacağım? Orada artık ben dinleyenlere bırakıyorum bu soruyu. Burada bir düşünce yapalım dinleyicilerle.
Şimdi Burak Bey, ben sizin Spotify hesabınızı biliyorum. Orada şu anda 3 tane şarkınız kayıt altında. Hatta bir tanesini çok yakın bir zamanda dinlediniz. Biz bu 40 tane besteyi ne zaman kavuşacağız? Yani oradaki sayı ne zaman daha yüksek sayıda dinleyeceğiz? Ayrıca tabii ben biliyorum ama kanallarınızı da dinleyicilerimizle paylaşırsanız eğer, merak edip de sizi dinlemek isteyen misafirlerimize, dinleyicilerimize en azından adresi göstermiş oluruz.
Tabii. Benim adım işte Caner Burak Aksoy ve ben adımın baş harflerini CBA olarak yaptım. Burada ikili ufak bir oyun var. Reklam yasağında belki gireriz girmeyiz. Ne kadar ilerleyeceğimizi bilmediğim için böyle bir sahne adı kullandım. Şimdi meslektaşlar kızmaz umarım. Ben hala bu araya birliğe böyle kurallarına dikkat edenlerdenim. O yüzden CBA yazarsanız herhangi bir yere, Spotify'a veya YouTube'a adımı full yazınca da çıkıyor. Benim şarkılarıma ulaşabilirsiniz. Şarkılarım zaten 3 tane, çok zor değil hatırda kalmaması. Yok mu haberin? Bir tanesinin ismi. Bir tanesinin ismi Cemre. Bir tanesinin ismi de Vezir.
Bunlar tamamen sizin besteleriniz değil mi?
Evet, eğer merak eden olursa çok kısaca da çok kısa bahsedebilirim şarkıların hikayelerinden. Eğer vaktimiz varsa böyle bir
tabii
şey.
Tabii ki.
Çünkü şarkıların hikayeleri var ve bu bence güzel yapıyor. Ben her çıktığım mekanlarda şarkıların hikayelerini anlatıp konuşuyorum. O daha güzel oluyor dinleyici. Yok mu haberin benim ilk şarkım. Yok mu haberin ilk dörtlü kısmında dinleyen olursa kendi kendine, yani orada şarkıyı söyleyen kişi kendi kendine bir şeyler konuşuyor. Orada bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Diyor ki beklemek dünyanın en zor şeyi. Üstesinden gelemiyorum belli. Yani bir öz eleştiriler yapıyor kendine bir takım. Nakaratta mikrofonu artık kendinden alıp karşı tarafa doğrultuyor. O şarkıyı söylediği kişiye ve diyor ki sen söyle diyor. Yok mu haberin diyor. Hani benden haberin var mı yok mu diye. Hayatında yok mu bir resim? Mesela o kişi de bir ressamdı bu şarkıyı yazdığım kişi. O yüzden orada ufak tefek böyle öznel şeyler oluyor. Mesela bu böyle bir şarkı. Cemre mesela biraz şey Barış Manço Gülpembe gibi olacak ama herkes bir aşk şarkısı sanıyor. Benim çok yakın bir arkadaşıma bir doğum günü hediyesidir. Piyanist biridir. Cemre biliyorsunuz 3 kere düşüyor. 2 Şubat bir de Mart ayında düşer yılda. Takvime nadir bakıyorum. İkisi Şubat, biri Mart ayı. Bir de Aralık başı. Hani doğum günü 3 Aralık doğum günü. Aralık'ın başı olduğu için benim için Cemre 4 kere düşüyor. Ya böyle kısacası bu tarz anlamlarla şarkılar çok güzelleşiyor. Bunları duyduktan sonra dinleyince ya ben keyif alıyorum. Umarım çok egoist gözükmemişimdir ama.
Böyle şey Burak Bey, aksine çok yaratıcı yani gerçekten. Hatta buradan size şunu sorabilirim. Yani müzik işi bir yaratıcılık işi ve bunu sizde görüyoruz. Peki müziğin vermiş olduğu bu yaratıcılık hukuka da yansıyor mu ya da hukuktaki yaratıcılığa bir etkisi oluyor mu pozitif anlamda?
Dürüst bir şekilde düşüncelerim çok fazla olmuyor. Bence satrancın çok çok daha fazla bir etkisi oluyor. Analitik düşünme, hesap yapma. Ama müzik bu tarz işte bu böyle kelimelerin şöyle faydası olabiliyor. Şimdi bir dilekçede, bizim işimiz dilekçe yazmak ağırlıklı. Ve bazı vurgu kelimeler oluyor. Böyle çok önemli. Hani şimdi hakim veya bir kişi okuduğu zaman o cümleyi hani bir etki bırakmamız lazım ki onun kafasında o ne anlatmak istediğimizi anlatalım. İşimiz bu. O kelimeyi eğer güzel seçebilirsen, vurgulu, güçlü bir kelime seçebilirsen daha akılda kalıp daha çok aktarabilirsin. Yani o müzikte söz yazmanın böyle bir artısı olabilir. Ama müzik yaptığım için dava kazanıyor muyum? Bence hayır.
PolyOffice Hukuk Otomasyon Sistemi Next Generation. Geleceğin hukuk otomasyonu şimdi sizinle. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.
Sizin de müzik yaptığınızı biliyorum.
Çok teşekkür ederim.
Ben İzmir'e geldiğimde sizi ziyaret ettim. Sözünüzü aldım. Bir gün beraber kesinlikle o enstrümanları vuracağız umarım.
Umarım.
Ben bundanım, çok isterdim sizle bir yerlere gitmek.
İki tane gönül adamıyla şu anda programdayım. Çok mutluyum bu yüzden.
Fundanım hemen bir doğaçlama şarkı.
Hiçbir sanatçı ruhum yok maalesef. Şu anda en mutluyum sizinle birlikte olmaktan. Müziğin adalet ve hukuk arasındaki ilişkisi üzerinde düşündürdüğü noktalar nelerdir sizce Burak Bey?
Yani müziğin adaletle aslında şeydeki Umut Bey'in sorusuna verdiğim cevapla biraz paralel olacak. Ben çok fazla bir bağlantı en azından ben kuramıyorum, göremiyorum. Yani çünkü çok rasyonel, analitik, sistematik bir sistemin yanında müzik biraz daha serbest, daha böyle dolaşabildiğim bir yer. Hukuk ve adalet çok net bir yol yani. Hani bir yol var ve gitmen gerekiyor. Ya sağa döneceksin ya sola döneceksin ama müzik öyle değil. Müzikle istersen geri git, istersen sağa git, istersen sola git. Yani müziğin bir kuralı olmamalı. Buradan şeyler bana kızacaktır. Okul ve alaylı diye ayrılıyor ya tiyatroda da müzikle. Şimdi ben konservatuar okumadığım için belki dinleyen bir müzisyen arkadaşımız varsa lütfen alınmasın bu benim düşüncelerim. Bence müzik şu anda serbest bir şey. Ben hiçbir eğitim de almadım. Gitar eğitimi de almadım. O yüzden hani o şeyleri falan kuralları bilmiyorum. O şekilde çalmıyorum. Ben biraz teslimiyetli çalıyorum. Bırakarak kendim hani ince ve kalın şekilde müzik notasına göre. Ama hukukta böyle bir şey yapamam. Hukukta ben şu davaya gireyim de işte orada yaratıcılığımla aman işte ben bunu söylemek istedim veya hakime işte şöyle bir şarkı, bir türkü okurum da oh beraatı alırım. Böyle bir şey yok yani. O yüzden ben o ikisini çok bağdaştıramıyorum. Çok ayrı görüyorum. Zaten şöyle bitireyim. Güzel olan da bu. Yani bir yerde o kadar net ve o kadar düz gidiyorsun. O kadar kendini sıkıyorsun ki akşam geldiğinde veya işte hafta sonu gitarı aldığında o bütün hafta içindeki o bütün yoldan çıkmanın hazzını yaşıyorsun. 8 saat bir yere araba kullanıyorsunuz. Bir çok güzel bir manzara görünce kenara çekip o manzarayı izliyorsunuz. O 8 saat yolun yanında o manzara 5 dakika. Ama ne kadar güzel değil mi? Ben öyle bağdaştırıyorum hukuk ve müziği.
Benim aklıma direkt şu geldi. Yani söylemenizle birlikte. Yani öyle yanlış yoldayım ki. Ama yol nasıl güzel, nasıl güzel gibi bir tanımlama vardır ya. Yani evet. Nedense birden o çağrıştırdı bana belki de hani yol mevzusu. Peki Burak Bey, bize söylemek istediğiniz bu konuyla ilgili değinmediğimiz, sormadığımız fakat sizin anlatmak istediğiniz, söylemek istediğiniz herhangi bir anekdot var mıdır?
Tabii şimdi biz yani her meslek eminim ki farklıdır. Ben kendi mesleğim bildiğim için kendi mesleğim üzerinden yorum yapacağım. Benim konuştuğum meslektaşlarım bunların içine hakimleri de katıyorum, savcıları da katıyorum, icra müdürlerini de katıyorum. Hatta bazen polisleri bile katabiliyoruz. Neyse kısacası meslektaşlarım yani bu mesleğin içinde görüştüğüm insanların mutlu olanlarda şunu gözlemledim. Hepsinin bir hobisi var. Ya bir tane ağır ceza hakimi ben marangozluk yapıyorum demişti. Bir tane bir savcı bey ressam. Resim, kara kalem çalışmaları yapıyormuş. Bunu yapmayan insanlar, yani hiçbir hobisi olmayan, Funda Hanım gibi şaka yapıyorum Funda Hanım, yanlış anlamıyorum.
Daha yok, böyle, yok, hiç anlamıyorum.
Daha stresli oluyorlar. Çünkü o şey olmuyor, o kendini boşaltma, kendini deşarj etme olmuyor. Benim tavsiyem fayda sağlasın sağlamasın. Sadece faydayı mesleğin içindeki o 8 saatlik yoldan bahsediyoruz ya, onun gibi düşünmeyin, görmeyin. Ondan sonrası da o sizin kalan, o 24 saatin kalan süresi de sizin için çok değerli. O yüzden hani müzik hitap etmez, resim olur, tiyatro olur, bir dans olur. Hani kesinlikle her meslektaşı, her avukatı, her arkadaşıma, her büyüğüme bir hobi edinmelerini sonuna kadar tavsiye ediyorum. Ve bunda da iyiyim, kötüyüm gibi de düşünmesin. Benim ekleyeceğim sadece buydu. Bir tavsiye gibi oldu. O kadar.
Çok teşekkürler Burak Bey. Çok sağ olun. Funda Hanım'a burada bir söz hakkı doğdu. Funda Hanım kullanacak mısınız bu söz hakkını?
Tavsiyenizi kızım üzerinde kullanıyorum. Kendisi piyano çalıyor, resim yapıyor. En azından onu geliştiriyorum.
Burak Bey, bir yanda müzisyenlik, bir yanda hukuk adamlığı. Bu iki kişinin tam çakıştığı noktada yaşamış olduğunuz ilginç bir anınız var mı? Bizimle paylaşır mısınız?
Şöyle, ben ilk müziğimi çıkardığımda, çok güzel soru, yok mu haberini çıkardığımda stajyer avukattım. Bir büroda çalışıyordum. Kalabalık bir büroydu. Ben tabii gizlemeye saklamaya çalışmıştım başta bürodan. Çünkü meslek çok ciddi o zaman, hani yani hala öyle tabii ki, yani bir ofis ortamındayız. Hani takım elbisedeyiz. Biri orada elektro gitarla şarkı söylüyor. Hani bir de daha yeniyim, göze batmak istemiyorum. Sonra TRT radyo bana ulaşıp canlı yayın yapmak istediğinde ve saati de işte bu tarz böyle öğlen saatleri olduğu için ben orada çok kötü çakıştım. Şimdi ben nasıl izin alacağım, ne diyeceğim, ne yapacağım? Çok özür dilerim, kestim ama yani işte teknik aksaklıklar. Kedim işgal etti podcast'imizi. Çok çakışmıştı. Hem bir yandan izin almam lazım. Asla yalan söyleyemem meslek konusunda patronlarıma karşı o zamanki. Böyle bir durum oldu ve gittim, dedim ki hani ben böyle bir müzik yaptım, böyle bir radyo var falan. Tek bir şartla kabul ettiler. Biz de dinleyeceğiz. Şimdi tamam, akşam oldu, canlı yayındayız. Sizin gibi bir moderatör bana sorular soruyor. Ve şey dedi bir anda, aslında müzik konuşurken işinizden memnun musunuz gibi bir şey söyledi. Hani ne zaman avukatlığı bırakıp müzikten ilerleyeceksiniz işte. Biraz övdü sağ olsun. Artık yeter oradan çıkın falan tarzı bir şey yaptı. Ben şimdi patronumun dinlediğini biliyorum. Oradaki bütün çalışanların dinlediğini biliyorum. Bir yandan da beni hani aynı zamanda da prodüktör, oradaki benim yapımcılar, hani benim müziğimi beraber yaptığım insanlar dinliyor. Her şeyden önce ailem, eş dost da dinliyor. Yani nasıl bir cevap verdim gerçekten kayda tekrar hatırlamam lazım ama hani biraz ilmi siyaseti yapıldı orada. gerçekten çok zordu. İşimden çok memnun olduğumu söyledim. Müziği çok sevdiğimi söyledim. TRT'ye bayıldığımı falan söyledim. Kısacası en çakıştığım an o soruydu. O anki sınavı hiç unutamıyorum. Ondan sonra neyse bu kadar çakışmadı. Neyse ki yani. Böyle bir çakışma yaşamıştım.
Hepimiz bazı ikilemler arasında kalabiliyoruz. Siz hatta orada bir üçlem arasında kalmışsınız ama hala bizimlisiniz. Ne mutlu bize.
Ben çok teşekkür ederim. Ben şöyle bir bonus da bırakayım dinleyiciye. Ben, o moderatör beni sadece bu soruyla zorlamadı. Gerçekten bir husumetimiz mi var diye de merak ettim. Bir yandan şunu söyledi. Hani üç tane kız var dedi karşında. Bir tanesi çok zengin, bir tanesi çok güzel, bir tanesi de acayip anlayışlı. Hangisiyle gitmek isterdin diye bir soru sordu. O zaman yani o soruyu tabii ki anladınız. Yani başka dinleyenler de var. Dördüncü olarak şu an hayatımdaki insan diye bir cevap vermiştim. Yani gerçekten oradan o kadar zor sıyrıldım ki, bir de benim ilk canlı yayın deneyimimdi. Gerçekten bu da benden bir bonus hikaye oldu. Şimdi
Çok
bile kaldım.
teşekkürler Burak Bey. Çok sağ olun bu keyifli sohbet için. Öncelikle bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz ve bugün bizimle burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben çok keyif aldım. Funda Hanım.
Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkürler.
Ben de çok çok teşekkür ederim. Yani yine çok güldüm, çok keyif aldım. Çok sağ olun davetiniz için, çok mutlu oldum. Sonraki programlarınızı sabırsızlıkla bekleyeceğim.
Çok teşekkürler Burak Bey. Çok sağ olun. Bir sonraki programımızda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Söyle yok mu haberin? Hayatında yok mu bir resim? resmim. Senin için neyim neyim, kimim kimim, ben de mutluluğun tek yön bileti. Sen söyle yok mu haberin, hayatımda yok mu bir resmim. Senin için neyim kimim, ben de mutluluğun tek yön bileti.
Kolay Ofis Hukuk Otomasyon Sistemi Next Generation, Kolay Podcast'i sundu.